Geceler sayın izleyiciler, programımıza devam ediyoruz. Serdar Hocam'la, Onur Hocam'la ve Akın Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hocam.
Buyurun hocam.
Evet Doktor Hocam. Evrimcilerin Habertürk programında çok sıklıkla çıktılar bir ara ve hamdolsun bize de halkımızı bir aydınlatma fırsatı doğmuş oldu bu anlamda. Yani bu program için söylüyorum. Dolayısıyla belki hiç duymamış kimseler evrim teorisinin saçmalıklarını. Allah'ın izniyle biz de orada duymuş olma imkanımız oldu. Mesela programda geçen akciğerin oluşumuyla alakalı oradaki Şafak Bey'in birisi vardı. Çok uçsuz bucaksız bir hipotez ortaya atıyor. Onunla ilgili ben kısa bir sunum yaptım bu akciğer ile alakalı. Evet. Onu gösterebilirim. Ki. Şimdi evrimcilerin yani o Habertürk programındaki evrimcilerin akciğerin oluşumuyla alakalı. Yani bizim solunum yaptığımız, saniyede binlerce enzimin aktif olduğu, çok hayati bir konu olan akciğerin, bakın evrimciler diyor ki, mutasyonla hemoglobinin kontrolündeki aksaklık sonucunda açığa çıkan oksijen moleküllerinden akciğer oluştuğunu söylüyor. Şöyle söylüyor.
Sizin kanınızdaki hemoglobin molekülünün oksijene olan ilgisini ayarlayan bir takım basit kimyasallar var.
Evet.
Bunlardaki birkaç atomluk çok basit değişiklikler bile hemoglobinden oksijen moleküllerinin açığa çıkmasını sağlıyor.
Evet.
Bakın basit bir mutasyonla istediğiniz damarın içinde gaz biriktirme özelliği kazanıyorsunuz. Bu bir iş.
Üç kelime söyleyebilir miyim?
Bu işlevsel bir özelliktir. Çünkü balığın denizin içindeki konumunu ayarlamasına sebep olur.
Üç kelime.
Bundan sonraki aşama onun bir kese içine alınması için tek bir mutasyondur. Bundan sonraki aşama balığın kendi vücudunun içindeki bir keseyi akciğer olarak kullanması da tek bir mutasyondur.
%90 solungaç
çalışıyor. Bütün kademeleri binlerce defa gösterir.
%90.
Ama...
Dalga geçiyor herhalde. Yani bu şu anda tamlar yani
espri olarak
şaka yapıyor. Yani. Bir şey. Yani gerçekten bir şaka yapıyor herhalde.
Üniversitede böyle bir biyolog olması, yani biyoloğun böyle bir şey söyleyebiliyor olması çok facia. Çok komik bir şey bir de anlamda. Bahsedilen hemoglobin molekülünün molekül resmi bu. Şafak programdaki o arkadaşın söylediği şekilde oluşacak olan şey, bakın hava içine dolarsa kesenin ola ola balon olur. Bundan kesinlikle bir akciğer, yani bütün canlıların solunumundaki çok hayati bir mekanizma da üstlenmiş. Biraz sonra filmini izleyeceğiz. Akciğerin oluşabileceğini hayal bile etmek bir bilim adamının yani hayal bile edemeyeceği bir şey.
Bakın mutasyon ötesinde bu tip organlar binlerce gen tarafından kontrol ediliyor. Binlerce protein tarafından.
Üç evet. Mutasyonda yani, hepsinin hallolacağını mutasyon, iddia ediyor.
Şimdi mutasyon, bağlı, evet. Mutasyon tek bir harf değişikliği diyor ya. Mesela bir protein var diyelim. Hep ortalama mesela 500 proteinden oluyor. 500 amino asitten oluşuyor. 500 tane amino asitin farklı bir tane tek bir protein için farklı dizimlerdeki alternatif dizilim sayısı 10 üzeri 650. 650 sıfırlı bir sayı. Bakın tek protein için. Yani 10 üzeri 650 tane değişik şeyi var bunun. Alternatifi var 500 amino asit protein için. Bir organın yani akciğer ya da solungaç gibi bir organın yüzlerce, binlerce gen tarafından kontrol edildiğini biliyoruz. Yani binlerce protein var orada görev alan. Dolayısıyla bu Şafak mıydı ismi neydi?
Öyle biliyorum
yani ben. Bu kadar saçma sapan bir iddiayla ortaya çıkması ve oraya çıkıp da bunu söylemeye cesaret ediyor olması çok ilginç yani böyle.
Evet. Ama bu bize hamdolsun halkımızda evrim teorisinin ne kadar bakın yüzey yani su üstüne böyle çıkan saçmalıklarını gösteriyoruz. Bunlar artık böyle zor bu tip şey itiraflarda bulunabiliyorlar. Hani itiraf gibi bir konu bu. Bu söylenecek söz mü ya hakikaten? Bir mutasyon kabarcık, bir mutasyon akciğer. Bu çok komik bir şey. Bunu halkımız da ama Allah'ın izniyle inşallah anlıyordur. Şimdi akciğerin kompleksliğiyle alakalı devam edelim. Bakın akciğerde neler var? Bir kere oksijen, atmosferdeki oksijen, o gazların oluşan oksijen içeri girerken bir takım işlemlerden geçiyor. Buradan sırasıyla gırtlaktan ilk önce nefes borusunu alıyoruz havayı. Daha sonra kaburgaların özel dizaynı sayesinde, mesela alttaki kaburgalar göğüs kemiğine bağlı değildir. Bu sayede akciğerlerimiz genişleyip tekrar eski haline dönme kas hareketini yapabilir. Ondan sonra bakın hava akciğerin içine girdikten sonra bronşlara ayrılıyor. Bronşların her biri de alveollere ayrılıyor. Bu sayede, bakın bu sayede iki akciğerimiz yaklaşık bir tenis kortu büyüklüğündeki metrekare alan kadar geniş bir alana açılmış oluyor. Ve bu sayede Allah'ın izniyle biz solunum yapıyoruz. Yani hiç hissetmiyoruz bile havayı biz nasıl alıyoruz. Kontrolünü biz yapmıyoruz değil mi? Parasempatik sinir sistemi onu otomatik olarak yapıyor. Biz onu kontrol etmiyoruz. Ve bu sayede hiçbir zorluk çekmeden çok da rahat bir şekilde solunumumuzu yapıyoruz. Bu da alveollerin yapısı. Alveol dediğimiz akciğerin içindeki, bronşların içindeki küçük hava kesecikleri. Bakın, bununla ilgili şimdi kısa bir filmimiz var. Şimdi akciğerler, bunlar bronşlar, nefes borusunun yanındaki. Bakın, her bir bronşta alveolleri ayrılıyor. Ve bunlar şimdi akciğer içerisinde ayrıntılarına girdiğimiz zaman aslında manzaranın hiç de bakın 300 milyon tane küçük alveolden oluşuyor bizim akciğerlerimiz. Şimdi 300 milyon tane küçük hava keseci diye tabir edilen bu alveol çok ince doku ile kan damarlarının yanında bulunuyor. Çok ince bir doku var orada. Eğer kalın olsa oradaki oksijen, yani oradaki gaz alışverişi alveollerle olamayacak. Oradaki dokunun muhakkak ince olması lazım. Bakın, alveollerin içerisindeki temiz hava kana, kandaki kirli hava da alveole geliyor. Burada süper bir sistem var. Burada bir intizam var. Gördüğünüz gibi. Buradaki oksijen de kandaki, kan hücrelerindeki hemoglobin molekülleriyle, proteinden oluşan hemoglobin molekülleriyle evet, vücudun her yerine ulaşıyor. Peki bu damar ağa bak akciğerden başlıyor. Bütün vücudumuz dolaşıyor. Tam 160 bin kilometrelik bir boru hattı var bizim vücudumuzda. Topuğumuzun altından, gözümüzün içinden, burnumuzun içinden, saç diplerine kadar her yere ulaşıyor bu kan. Yani muhakkak ulaşması gerekiyor. Alveollerin, 300 milyon tane alveolin oluşturduğu metrekare ise az önce söylediğim gibi bir tenis kortunun boyutları kadar. Ve bu sayede insanlar çok enfes bir şekilde nefes alım verim işlemini yapabiliyor. Allah ayette şöyle buyuruyor. Yerde ve gökte, kovmuş şeytan Allah'a sığınırım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın inşallah. Yani akciğerin içinde bronş, daha küçük bronşlar var. Onun daha küçüğü alveoller var. Onun daha küçük kan hücreleri, onun daha küçük hemoglobin. Yani bunların hepsi Allah'ın bize sonsuz ve ayrıntılı ilmini gösteriyor inşallah. Evet. Öyle mutasyon oldu. Bunun neresinde mutasyon olacak? Bir mutasyon oldu. Kesecik oldu, bir mutasyon oldu. Yani bir mutasyon oldu, sanki böyle slide yapar gibi müthiş bir manzara oluşuyor bir anda. Bunun söylenecek bilimde hiçbir yeri olmaz Allah'ın izniyle.
Şöyle bir benzetme yapabiliriz. Mesela bir uçak gemisi var. Son derece teknolojik, böyle mükemmel en son yapım. Bir tane de uydu var, uzaya gönderilen bir uydu var böyle. İşte diyor ki bu Şafak isimli arkadaş, uçak gemisinde bir değişiklik oldu diyor, uydu oldu diyor. Anlat aynen bu şekilde. Ya uçak gemisinde bir değişiklik nasıl uydu olur? Yani böyle mantıksız, böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? İddia olabilir mi? Uçak gemisi tamamen apayrı bir tasarımdır değil mi? Gemide yüzmek üzere, üzerine uçaklar taşınmak üzere hazırlanmış. Bambaşka bir tasarımı vardır. Uydunun da hiç alakası olmayan, uzaya gönderilmek üzere hazırlanmış değil mi? Atmosferin dışına çıkacak, çıkınca motorlarını atıyor, ağırlığından kurtuluyor, uzayda kalabiliyor böyle dünyanın yörüngesinde. Bir yapısı vardır. Yani en ufak bir alakaları yoktur uzaktan yakından tasarımlarının. İkisi de ayrı ayrı akıl, yani bir akıl tarafından ayrı ayrı tasarlanmışlardı. Tamamen farklı fonksiyonlar için. Solungaç da, akciğer de böyledir. Solungaç, suyun içerisinde oksijeni ayrıştırıp balığın veya su canlıların kullanmasına vesile olur. Yani yapısı çok farklıdır. Diğeri de akciğerde havada. Yani dolayısıyla bu yüzden zaten hiçbir balık hava çıkardığınız zaman karaya yaşayamaz. 2-3 dakika içinde ölür. Herkes bilir bunu. Ya da kara canlısı olan birini, mesela insanlar bilir. Yani suyun altına girdiğinde nefesini en fazla birkaç dakika tutabiliyor. Ondan fazla kalamaz. Neden? Suyun içinden oksijen ayrıştıramazsınız siz. Çünkü akciğerinizin tamamen farklı bir yapısı vardır. Apayrı bir yapısı vardır. Yani her bakımdan farklıdır. Ve bunlar böyle ikisi de binlerce gen tarafından kontrol edilen yapılardır. Ve bu ürettikleri proteinlerin birbiriyle en ufak bir alakası yoktur. Öyle bir mutasyon falan filan. Şunun gibi yani bir kitap var, bir harf değil, bir mutasyon oluyor, bir harf değişikliği oluyor diyor. Tarih kitabı diyor, biyoloji kitabına dönüşüyor diyor. Biyoloji kitabı bir harf değişikliği daha alıyor diyor, o da psikoloji kitabı oluyor diyor. Böyle rezalet olur mu yani böyle saçma sapan bir iddia? Ve bunu Türk halkının gözünün içine baka baka değil mi? Milyonlarca insana bu yalanı söylüyor. Bakıyorsunuz bir üniversitede öğretim görevlisi olduğunu görüyorsunuz. Yani üniversitelerin kesinlikle böyle kimseleri çalıştırmaması lazım her şeyden önce. Alenen insanlara yalan söylüyorlar. Evet. Öğrencilere yalan söylüyorlar. Tamamen yalan olan bir pagan dinini insanlara orada empoze etmeye çalışıyorlar. Evet. Üniversite böyle bir yer değil. Üniversiteler bilim müesseseleridir. Bilimsel delillerle düzgün bilgi, doğru bilgi verilmesi gerekir. Bilim adamlığı budur, bunu gerektirir. Halbuki bu arkadaşların yaptığı tamamen yalan olan bir pagan dinini insanlara empoze ediyorlar. Üniversitede maaş alarak, devletin maaşıyla yapıyorlar üstelik bunu. Veya işte özel üniversite ise de özel üniversitenin maaşıyla yapıyorlar. Buna kesinlikle müsaade edilmemesi gerekir.
İnşallah. Evet yani orada sanki şeymiş gibi algılanabilir yani mesela onu dinleyen birisi gerçekten konuyu da çok fazla bilmiyorsa şöyle algılayabilir. Yani demek ki işte DNA'da işte milyarlarca harf var. Bir mutasyon geliyor, bir harf değişiyor, birden bir yapı oluşuyor. Bir harf daha değişiyor, bir yapı da. Üç harfin değişmesiyle demek ki işte balık nefes alıp verme sistemi, akciğer sistemi, işte solunum sistemi, birden bir karacanlısının sistemine üç harfin değişikliğiyle geçebiliyormuş gibi bir sonuç çıkıyor. Yani buradan bu anlaşılıyor. Fakat ya madem öyle bir şey var, yani sen üç mutasyonda konuyu hallediyorsun. Mutasyon dediğimiz şey ne? Rastgele değişiklikler değil mi? O zaman sen al hücresini onun. Bilinçli olarak yap. O üç değişikliği sen yap. Sen çevir bakalım o zaman bir balık solunum sistemini. Kara canlısının solunum sistemini. Madem bu kadar kolay. Üç mutasyona bakıyor. Mutasyon rastgele değişiklik demek. Sen bilinçli olarak yapacaksın. Yap bakalım yapabiliyorsan. Yapamıyorsun o zaman yani böyle kandırmayacaksın insanları.
Bir de elde ilmi delil yok. Ona da bakmak lazım. Şimdi böyle anlatırken dinleyenler süslü cümleler duyunca hani işte mutasyon, işte doğal seleksiyon hani böyle ilmi bir hava varmış gibi etkilenebilirler. Bunlar tamamen süslü konuşmalardır ama içi boştur bunların. Yani ilmi bir delili yoktur. Eğer sizin evrimcilerin iddia ettiği gibi mutasyonla bir değişiklik olmuşsa bu değişikliği ispat edecek ara geçiş formlarına rastlamamız lazım. Yani bir balık eğer bir kara canlısına dönüştüyse iddia bu. Solungacının bir kısmı solungaç, bir kısmı da karada kullanılabilecek akciğer özelliği gösteren balıklara rastlamamız lazım. Yani balık değil de ara canlılara yani ne denir ona? Mahluk diyelim, yaratılmış, garip böyle canlılar olması lazım. Eksik, eciş bücüş. Asıl şeyi bu doğru değil mi? Eciş bücüş canlılar olması lazım. Nerede bunlar? Yani bir tane oldu mutasyon, tamam öyle bir canlı olması lazım. Yaşamış olması lazım. Siz demiyor musunuz milyonlarca yıl geçti. Tam milyonlarca yıllık o aralıklarda nerede bu canlılar? Bir mutasyona uğrayan, ikinci mutasyona uğrayan, üçüncü. Bir mutasyona uğradı, bir süre yaşaması lazım bu canlının. İkinci mutasyonu bekleyecek. Sonra ikinci mutasyona uğramış bir canlı daha olması lazım. Üçüncü mutasyona uğramış bir canlı daha olması lazım. Yani Darwin de diyor ya, elimizi attığımız her yerde, katmanlarda, yani böyle milyarlarca, trilyon, sayısız ara geçiş formunu gösteren fosiller olması lazım diyor. Eğer benim iddiam doğruysa. Ama bir tane bile bulamıyoruz. Ya hakikaten sokakta yürürken bile bu tür fosillere rastlarsınız. Bu iddia doğru olsaydı. Bu iddia doğru değil. Bir tane fosil getiremiyorsunuz. Bir tane iddia ettiğiniz konuya delil getiremiyorsanız o zaman yalan söylüyorsunuz. Evet. Oktor hocamın dediği gibi yani çok kritik konular bunlar. Yani insanları kandırmak tamam eskiden ortamı boş buldunuz, atıyordunuz, kısmen de tutturuyordunuz. Şimdi öyle olmuyor artık. Şimdi atıyorsunuz, o aldığınız şey size geri geliyor. Fikren geri dönüyor artık. Nasıl oluyor bu? İşte hocamızın çalışmalarıyla oluyor. Artık hocam atamıyorsunuz. Yani yalanınız yüzünüze vuruluyor ve bütün dünyada yalan söylediğinizi öğreniyor artık, duyuyor evet. İnşallah.
Evrimcinin bir sözünü söyleyeyim mutasyonla ilgili ben. Pierre Paul Grasse isimli bir evrimci şahıs. Ne kadar çok sayıda olursa olsunlar, mutasyonlar herhangi bir evrim meydana getirmezler, diyor. Yine başka bir evrimci, Gordon Tyler, evrimci genetikçi. Bu çok çarpıcı ama bir o kadar da gözden kaçırılan bir gerçektir. Şimdi mutasyonlar sürekli bildiğim, herkes biliyor artık bunu. Mutasyonlar DNA'ya zarar veriyorlar. Yani insanların, canlıların tüm bilgisinin var olduğu o yapıya zarar veriyor ve bozuyorlar. O da şöyle diyor, 60 yıldır dünyanın dört bir yanındaki genetikçiler evrimi kanıtlamak için meyve sinekleri yetiştiriyorlar. Meyve sinekleri yetiştiriyormuş adamlar. Ama hala bir türün, hatta tek bir enzimin bile ortaya çıkışını gözlemlemiş değiller. Mutasyona uğratıyorlar sürekli ve tek bir türün, evrimcilere göre mutasyonlarla türler oluşması gerekiyor değil mi? 60 senedir mutasyona uğratıyorlar, tek bir türün, bırakın, tek bir enzimin bile oluştuğunu gözlemlemedik diyorlar. Şimdi yani tekrar tekrar vurguluyoruz, mutasyon DNA'ya zarar getiriyor. Şimdi evrimciler de türlerin birbirine değişimini mutasyonlarla açıklamaya çalışıyorlar kendilerince. İşte biz diyoruz ki, şimdi güzel kardeşim, mutasyona uğrattığımız zaman bir canlıyı, bu canlı zararı uğruyor mu, uğramıyor mu? Uğruyor diyor. Peki biz bunu milyonlarca kez denedik, bir tanesinde yararlı bir şey var mı? Yok. Hep zararı uğruyor. Peki siz canlıların mutasyonla zararı uğrayarak aralarından faydalıların bu zamana kadar geldiğini iddia etmiyor musunuz? Ediyoruz. O zaman bu zararı uğramış canlılar nerede? Yani sizin iddianız şu, her zaman zarar veren mutasyon gözlem ve deneylerle tarihin eski devirlerinde bir anda her zaman yararlı olmuştur diyorsunuz. Yani bu hurafe, başka bir şey değil yani. Bu kendi batıl dinlerinin bir inanışı. Ama bunu bilime sokmasınlar. Yani kendi dinleri inanmak istiyorlarsa tabii Müslüman olarak karışmayız biz yani. Onların dini, onu bizim dinimiz bize inşallah. Ama bunu bize bilim diye yani anlatmaya kalkmasınlar.
Evet, inşallah.
Şimdi onu bırakıyoruz. İşte bu canlılar nerede dediğimizde de yok işte biz öyle bir şey demedik aslında. Her canlı şeydir aslında. İşte ara geçiş formudur. İşte bütün canlılar tamdır. Niye bozulmaya uğrasın ki? Kardeşim mutasyona uğradı demiyor musun sen bu canlıları? Sonra diyorsun ki niye bozulmaya uğrasın? Niye bozuk canlılar olsun? Şu anda herhangi mesela bir hayvanı alın. Köpek olur, işte başka büyükbaş hayvanlardan olabilir. Mutasyona uğratın. Bakın bakalım çocuğu, yavrusu nasıl doğuyor? Böyle iki kafalı inekler, beş bacaklı inekler. Değil mi? Bu şekilde canlılarla karşılaşıyoruz. Geçmişte madem bu kadar çok mutasyon oldu, neden hiç beş bacaklı inek fosili yok? Veyahut da aslan fosilleri oluyor, kafatasları oluyor. Niye böyle üç tane göz deliği olan kafatası yok? Dişleri böyle şu anki yapısından daha farklı bir kafatası yok. Bacakları hep aynı sayıda, kolları aynı sayıda bu hayvanların. Şu anda mutasyonda bunlar oluyor. Geçmişte niye olmadı bunlar? Demek ki yalan söylüyorsunuz yani, evet. Buradan çıkan sonuç.
Bir şey alabilir misin? Bir şey.
Neden? Günümüzde özellikle mutasyon çalışması yapıyorlar laboratuvarda. Tek faydalı böyle bir ürün üreten bir şey bulabilelim diye veya değiştirebilelim işte diye. Bilinçli olarak mutasyon yapılmasına rağmen bakteri boyutuna bile, yani tek hücreli dünyalarında bile bir tür bakteri başka bir tür bakteriye dönüştürülemiyor. Özelliklerini değiştirebiliyorlar en fazla ama tür çerçevesini asla aşamıyorlar. Zaten onu aşabilmiş olsalar laboratuvar ortamında kesin böyle ibarelerde bulunacaklar. Evrim teorisi, bakın bu da delili diye. Onu bile yapamıyorlar. Özellikle çalışıyor, yapamıyor ki doğada olmasını bekliyorlar kendi kendine. Bu daha garip yani.
Şimdi bu DNA'yı görüyoruz burada. Proteinin etrafına sarılı olarak böyle sarmal şekilde. DNA'ya sürekli dışarıdan etkenler gelir. Bunlar kimyasallar. Ultraviyole olabiliyor mesela. Ve bazı kimyasal maddeler. Ve hücre içinde her an oluşur bunlar. Mesela serbest radikal denen maddeler vardır, kimyasallar. Ve DNA'ya gördüğünüz gibi sürekli saldıran maddeler hep mutasyon meydana getirici bir özelliği vardır bunların. Fakat bunlara karşı korunma mekanizması da yaratılmıştır. Yani mesela serbest radikalleri ortadan kaldıran enzimler de vardır. Aynı zamanda DNA tarafından kodlanan. Ve DNA'da değişiklik meydana getirirler. Nitekim burada şimdi gösteriyor, bakın filmde. Görüyorsunuz. Burada gelen zararlı maddeler DNA'nın yapısında yapısal değişiklikler meydana getiriyorlar ve yapısını bozuyorlar. Fakat aynı zamanda bunları, bu yapısal değişiklikleri gören, tanıyan özel sistemler de yaratılmıştır ve bunlar da DNA'da kodlanmış olarak vardır. Şimdi mesela örnek verelim. Mutasyon deyince ne anlaşılıyor? Bakın mutasyonlar nasıl değişiklik meydana getiriyor? Bunu hep birlikte görelim. Burada çerçeve kayması denen bir mutasyonun ne olduğunu anlatacağız. Şimdi DNA biliyorsunuz harflerden oluşan bir yapısı var. Bunlar şimdi burada gösterilen DNA'nın yapısını görüyorsunuz. C, A, T, T, C gibi kodlanmış bir DNA'nın gen bölgesini görüyorsunuz. Yani protein kodlayan bölgesini. Her üç harf bir tane amino asite karşılık geliyor. Mesela buradaki üç tane harf histidin denen bir amino asite karşılık geliyor. Daha sonraki serine karşılık geliyor. Bu şekilde amino asitlerin dizilimden oluşan bir proteini kodluyor bakın DNA gördüğünüz gibi. Şimdi bu DNA'da bir değişiklik meydana geldiği zaman yani bir harf eklendiği ya da harf çıkartıldığı zaman o harf eklemenin ya da çıkartmanın sağ tarafında kalan bütün harfler kayar. Mesela bir harfi eklediğinizi düşünün. O zaman bütün o üçlü grupların hepsi değişir. Çıkarttığınızı düşünün yine üçlü grupların hepsi değişir o kaymadan dolayı. Bakıyorsunuz bakın bütün amino asitler değişiyor. Yani burada olan his ve gösterilen amino asit I, L, E harfleriyle gösterilen bambaşka bir amino asite dönüşüyor. Serin histidine dönüşüyor. Histidin treyonine dönüşüyor. Bakın gördüğünüz gibi bütün amino asitleri değişen bambaşka bir protein oluştu şimdi. Yani o ilk sizin DNA'nın kodladığı protein bakın tek bir harf değişikliğiyle tamamen iptal oldu. Alakasız, işlevsiz bir yapı meydana geldi. Bütün sistem bozuldu değil mi? Tek bir harf değişikliğinden. Devam edelim. Bakın size toplu halde gösterelim mutasyonların neler yaptığını. Şimdi burada size çerçeve kayması yani eklemelerden ve çıkarmalardan kaynaklanan bir mutasyon tipini gösterdik. Burada yine görüyorsunuz mesela DNA'nın üzerinde, genin üzerinde bir bölüm eksildiği zaman bakın eksilmiş bölümü görüyorsunuz. Bu bölüm çarpı ile işaretlenen bölüm çıkıyor. Diğer iki bölüm yan yana gelip birleştiği zaman bambaşka bir yapı meydana geliyor. Proteinin yapısı bozuluyor. Yaptığı tahribatı görüyorsunuz. Duplikasyon denen başka bir mekanizması var yine mutasyonların. Bunda mevcut bir gen bakın iki tane hale geliyor. Aynısının bir kopyası daha oluşuyor. Bu da yapıyı bozuyor. Çünkü genlerin o kadar hassas bir yapısı var ki öyle bir gen aynısından bir gen daha oluşup organizmaya ya DNA eklendiği zaman bunlar da zarar veriyor. Bütün yapıyı bozuyor. Çünkü çok hassas mekanizmalar üzerine kurulu DNA'nın üretim mekanizması. Yani proteinlerin kodlanması, protein üretimi genlerdeki çok hassas mekanizmaların kurulu olduğu için bir gen başka bir kopyası gelip eklendiği zaman organizmaya mutlaka zararlı oluyor. Devam ediyoruz bakın. Burada bir bölüm ekleniyor. Mevcut bir genin içerisine dışarıdan gelen bir parça ekleniyor. Bu da genin yapısını bozuyor. Çünkü gende bir süreklilik vardır, bir devamlılık. Bir dışarıdan gelen parça bunun ortasına girdiği zaman oradaki protein yapımını iptal eder. Bu da bir tahribat meydana getiriyor. Proteinin yapısını, genin yapısını bozuyor. Translokasyon diye başka bir mekanizmadan bahsediyor. Bakın burada da bambaşka bir gen gelip buraya ekleniyor. Başka bir yerden gelerek parça ekliyor. Bu da genin yapısını bozuyor. Yani mutasyonlar mutlaka genin yapısını bozar. Bir tahribat meydana getirir. Faydalı olmasına imkan yoktur. Yani buradaki gördüğümüz gibi akıl var, mantık var. Ayrıca gözlemler var. 60 yıldan fazla işte mutasyon meydana getirip gözlemler meydana getirirler. Dolayısıyla öyle bir tane harf değişikliğiyle işte bir tane solungacın kalkıp akciğere dönmesi yani zırva üstüne zırva üstüne zırva artık böyle. Şeyinden evet. Çıkmış artık. Olayın çivisini çıkarmışlar. Yani bunu çıkıp böyle Habertürk gibi koskoca bir kanalda söylüyor, biliyor bir insan. Yani ne adına söylüyor bunu? İşte bu saçma sapan pagan dini savunmak için. Şimdi bu pagan dini bir yalan üzere kurulu olduğu için, her şeyin tesadüfen olduğunu iddia ettiği saçmalığı üzerine kurulu olduğu için bunu desteklemek için bakın söyledikleri her şey yalan. İzleyicilerimiz bir kere bunu bilsinler. Ne dediğini anlamasa bile bilsin ki o yalan söylüyor. Onun ne dediğini anlatıp neden yalan olduğunu göstermek hocamız yapıyor bunu. Hocamız internet sitelerinde gerekli cevapları veriyor. Anlamasalar bile ne dediğini bir evrimcinin. Çünkü laf kalabalığına getiriyorlar ya mutasyon işte bir şey olur, amino asit değişti falan böyle ipe sapa gelmez böyle. Onu biz anlıyoruz tabii. Yani o kadar bilgisi olmayan biri anlamayabilir. Ama bilsinler ki yalan söylüyor.
Evet.
Yani o kelimeleri kullanarak Latince kelimelerle yalan söylüyor.
Kendine
güvenli ama yalanın da artık şeyi çıkmış yani böyle. Hani yalanın da bir şeyi vardır, yani haddi vardır kardeşim yani. Ben bir sıçıyorum, Ay'a gidiyorum, Ay'dan bir daha sıçıyorum, dünyaya dönüyorum falan. Böyle saçma sapan çocukların bile inanmayacağı artık kahkahalarla güleceği yalanlar söylemesinler. Meydan boş değil artık inşallah. İnşallah. Bir kere şunu da göstermiş olduk. Mutasyonlarla hiçbir şekilde, bakın, yeni genetik bilgi oluşmaz. Yani bu mekanizmalar onu gösteriyor. Mutlaka zarar veriyor. Yeni genetik bilgi olmadığı gibi mutlaka da zararlı oluyor. Zaten bunu şeyler de söylüyor. En önde gelen evrimciler de söylüyor. Mesela Pierre Paul Grasse biraz önce Akın da bahsetti. Fransız Bilimler Akademisi Başkanı, eski başkanı. 35 derecelik kriptozoolojinin de yazarı. Aynı zamanda dünyanın önde gelen darwinistlerinden. Yani hepsinin ağa babası. Bunlar çoluk çocuk yani, bu çıkan şeyler, şafaklar falan. Diyor ki, bakın, mutasyonların hayvanların ve bitkilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladığına inanmak gerçekten çok zordur diyor. Yapmayın diyor yani, böyle mutasyon falan. Ama Darwinizm bundan fazlasını da ister diyor. Tek bir bitki, tek bir hayvan binlerce ve binlerce tam olması gerektiği şekilde faydalı tesadüflere maruz kalmalıdır. Artık yani bu kadar da zırvalamak olmaz diyor. Binlerce diyor mutasyon olacak hep aynı yerde. Böyle yeni bir genetik bilgi meydana getirecek gibi bir yalan olmuş oluyor. Yani mucizeler sıradan bir kural haline gelmeli. İnanılmaz derecede düşük olasılıklara sahip olaylar kolaylıkla gerçekleşmelidir. Yani sürekli mucize olacak böyle. Tabi mucize oldu mu Allah yarattı demektir o yani. Mucize o demek yani, değil mi? İnşallah Allah'ın yaratmasını gösterir. O akıl vardır, evet. Orada üstün bir yaratılış vardır. Hayal kurmayı yasaklayan bir kanun yoktur diyor. Yani kimseye hayal kurma diyemez. Ama bilim bu işin içine dahil edilmemelidir diyor. Çok samimi konuşuyor. Yani diyor, bilimi bu işe davet etmeyin. Gidin masal yazın. İşte limon satın. Bir şey yapın ama, yani faydalı bir şey yapın ama burada bilimi bu işin içine karıştırmayın diyor.
Evet. İnşallah. Evet. Video var, onu gösterelim sizinle.
Yani, i̇tiraf ya. Ait. Hakikaten güzel bir itiraf. Tebrik ediyorum. Evet.
Bazen aklı başına lafları ediyor. Yani, ama genelde itiraflarında bu şey güzel oluyor. Evet.
Ve dünyanın önüne gelen darwinistlerinden. Yani hepsinin de onların hocası konumunda. Yani darwinizmi onların bilmediği gibi biliyor. Onlar, evet. Darwinizmi de bilmiyorlar.
Evet.
Yani Pierre Paul Grasse duysa şu söylediklerini, herhalde üniversiteden içeri sokmaz bir daha onu da. Evet. Onu da sokmaz. Kendisi darwinist olmasına rağmen.
O hocamızın dediği o kırmızı yanaklı, al yanaklı dede de öyle. Evet. Dawkins mesela, değil mi? O da ağa babası.
Evet.
Var mı faydalı mutasyon diye soruda böyle uzaya bakıyor. Uzaya bakıyor. Böyle bir sessizlik oluyor. Varsa söyle. O söyleyemiyor, bakın. Değil mi? O da ağa babasıdır.
Evet.
Yani biraz samimi bir şey olmuş olabilir orada. Yani çünkü olmadığı için cevap veremiyor. Sana ne oluyor hakikaten iki günlük orada, değil mi? Yani acemi biyolog.
Yani sınır tanımıyormuş
gibi. Dawkins'i gösterelim. Çünkü Dawkins'in o şeyi
çok iyi olur. Evet.
Tam gösteriyor yani. Öyle bir mutasyon, evet, örneği falan yok. Pardon, bir saniye.
Ya biraz samimi olduklarında vicdanları harekete geçiyor. Ve gerçeği çok net görüyorlar. Hocamız da bugünkü programda da demişti. Yani Allah'ın varlığını hepsi bilir demişti. Yani inanırlar demişti. Öyle bir şey olmaz. Yani inkar edemese küfür örten demek. Yani bir gerçek var. Onu örtüyor. Yani yapılan budur. Var olan bir gerçeği örtmedir. Ama tabii artık eskisi gibi, Oktar'ın da dediği gibi, meydan boş değil. Örtmeyle de olmuyor artık. Hocamız çok net bir şekilde açıkladı inşallah.
Aynı kişinin başka bir videosu var. Ona bakalım isterseniz. Onur çok hocam bir şey mi diyecektin?
Şeyden rica edecektim doktor hocamdan. Tiktarik Rozay'ın hazırlanış videosu vardı ya. Evet. O da yani bayağı etkileyici bir itiraf.
Tabii yani Tiktarik Rozay'ı nasıl uydurarak hazırladıklarını gösteriyor, değil mi?
Rekonstrüksiyon mu yapıyorlar, o mu?
Efendim, evet, rekonstrüksiyon.
O çok iyi hakikaten.
Yani bu Tiktarik çok önem verdikleri bir güya ara geçiş formu gibi bulduk falan diye lanse ettiler böyle. Hocamız ortaya koydu bu rezaleti. Dünya çapında bir rezalet oldu. Bakın ortaya kondu.
Tyler, evet. Keeler. Yapan kişiler mi?
Evet. Dinozor rekonstrüksiyonu yapan biriyim ben diyor. Sorunlarımız var diyor. Bakalım neymiş sorunları. Soyu tükenmiş bir canlıya bakıyorsanız ve onu direkt olarak kıyaslayacağınız bir canlı yoksa, bakın, günümüzde yaşayan canlı yelpazesine bakarak özelliklerini, kasların, kemiklere nasıl bağlandığını inceleyerek canlıyı, bakın dikkat edin, canlıyı yeniden yaratırız. Haşa, yaratmak Allah'a mahsustur. Yani hiç yoktan biz hayali bir şey yaparız diyor. Ortaya çıkartırız diyor. Hiç olmayan. Ve bunu bakın çok büyük bir gururla söylüyor. Bazılarını ıslak, bazılarını donuk gösteririz. Onların dokularını belirleriz diyor. Bakın doku yapıyor burada. Buna da şimdi biraz sonra dünya çapında ara geçiş formülünü bulduk diye avaz avaz bağıracaklar. Başlangıç noktamız sadece fosil kalıntısıdır. Bakın dikkat edin. Sadece fosil kalıntısı, birkaç parça kemik var diyor ve bunları canlandırmak çok fazla spekülasyon gerektirir. Spekülasyon atmanın, evet atmasyonun İngilizcesi. Yani atmasyonun halk arasında Türkçesi yani. Ha spekülasyon, ha atmasyon. Bu kabaca hazırlanmış gövde üzerine bir kil tabakasıyla kaplayacağım ve sonra detayları hazırlayacağım diyor bakın.
Yemek tarifi verir gibi.
Gözlerin şekli ve büyüklüğü daha da atmasyondur diyor. Spekülatiftir, daha atmasyon. Yumuşak dokudur. Çünkü yumuşak dokuları siz tahmin edemezsiniz. Kemik parçaları yani bugün bir bilimsel gerçektir. Asla yumuşak dokuların, gözlerin, kaşların, burnun, işte dudakların, değil mi insanlardaki vücut tüylü mü, tüysüz mü nasıl olduğunu kesinlikle göstermez. Dolayısıyla yapılan o hani gazetelerde oluyor ya, dergilerde böyle yarı maymun yarı insan gibi, hepsi yalan uydurmadır onların. Kemikten kesinlikle tahmin edemezsiniz. Hatta Almanya'da şöyle bir şey yapmışlar. Aynı kafatasını 100 ayrı sanatçıya veriyorlar. 100 de ayrı çizim yapıyor. Evet. Çünkü bilmeye imkan yok. Yani herkes evet. Kafasında ne varsa biri filozof da çizebilir, öbürü maymun çizer yani böyle. Evet. Bakın şimdi burada söylüyor. Balık ve amfibilere bakarak yani kurbağa gibi canlılara bakarak en azından neyin doğal görüneceği hakkında bir fikir edinebilirsiniz diyor. Ya bir balığa bakıyorum ben diyor, bir kara canlılarına bakıyorum diyor. Oradan diyor bir şey çıkartıyorum. Böylece insanlar baktıklarında yaşamış olabilecek bir hayvana bakıyor olacaklar. Şimdi bakın nasıl yapıyor. Burada hızlandırılmış çekimini görüyorsunuz.
Yani insanları kandıracağız diyor yani.
Tabii üstüne istediği gibi girmiş laboratuvara orada. Söz ara geçiş formu gibi hazırlıyor onu böyle. Üstünü boyadı, çizdi, şey etti. Bakın. Tamamen uydurma, hayali.
Parlak.
Ve milyonlarca insana bakın bu hayali uydurma şeyleri yutturuyorlar böyle. Dergiler, bilimsel dergiler yayınlıyor bunları. Bakın şimdi onların fotoğrafları var, onları gösterelim. Yapılan rezaletin boyutunun büyüklüğü anlatılacak gibi değil yani. Bunu görmek lazım. Pardon, bir dakika bunu alayım oradan da. Evet. Şimdi bakın. Burada nasıl bir rezaletle karşı karşıya olduğumuzu gösterelim inşallah.
Dedi ya projem videonun başında. Eğer canlının soyu tükenmişse ve günümüzde ona benzeyen bir canlı yoksa diyor ya. Halbuki var. Al. Timsah evet. Tarzı bir canlıya benziyor orada.
Tabii. Evet. Bakın bulunan kafatası. Bakın bu bulunan kafatası. Burada göz çukurlarını görüyorsunuz. Tıpatıp Çin'de yaşayan Alligator sinensis denen bir timsahın aynısı. Bakın yassı yapısıyla. Gözlerinin yukarıda olması, birbirine yakın olmasıyla. Bunun aynısı. Şimdi devam edelim. Burada görüyorsunuz günümüzde yaşayan Alligator sinensis denen canlıyı görüyorsunuz. Şimdi bu bulunan, bakın kafatasını görüyorsunuz.
Niye geliyor?
Evet. Şöyle gösterelim bir saniye. Bu bulunan kafatasını görüyorsunuz burada. Bu Kanada'da bulunuyor. Bakın kafatasının arkasında dikkat edin. Kaya başlıyor değil mi?
Evet.
Tek bir kafatası var burada. Devamı bakın burada yok. Bitiyor. Evet. Boynu bile yok değil mi? Boynu bile yok.
Üstü var evet.
Şimdi tamam dikkat edin bakın buna. Üst çene. Laboratuvara götürüyorlar. Sadece kafatası var burada bakın boyun da yok. Bir iki parçada başka kemik parçaları var burada. Değil mi? Tek bir kafatasından oluşuyor. Yassı bir kafatası. Bakın bu sonradan hazırlanan fosilin görüntüsü. Balık tek bir kafatası yani. Varken birdenbire boyun, gövde ve balık yüzgeçleri eklenmiş.
Eksik kalmasın.
Nasıl oluyor biliyor musun? Şöyle oluyor. 2004 yılından önce 5 sene bunlar Kanada'da bir katmanlarda fosil arıyorlar. Ve hakikaten çok sayıda fosil buluyorlar. Mükemmel balık fosilleri. Arıyorlar arıyorlar. Sürekli mükemmel balık fosili çıkıyor. Tabii bunlar istedikleri gibi ara geçiş formu falan yok. Zaten olacağı da yok. Bunlar böyle tam ne hikmetse gideceklerine yakın paraları bitiyor. Ödenekler bitiyor böyle. Orada 5 sene vur patlasın çal oynasın kemik arıyorlar. Tam gideceklerine yakın bir kafatası çıkıyor. Diyorlar ara geçiş formunu bulduk gövdesi. Kafatası diyorlar kara canlısı gibi. Timsaha benziyor. Boynu diyorlar hareketli boyun kara canlılarında olan bir özellik. Güçlü kaburgalar kara canlılarında olan bir özellik. Diyorlar bakıyorsunuz bunun yüzgeçleri de var diyorlar. İşte size yarı balık yarı sürüngen. Ve diyorlar pullu derisi de varmış bunun. O dikkat ederseniz orada hamur gibi yoğuruyordu ya.
Evet.
Pullu deri yaptı böyle. Pullu bir yapı, evet, böyle. Evet, balık, evet, şeyi gibi.
Evet.
Şimdi bu ekledikleri yüzgeçler, bakın burada gördüğünüz, balığa ait. Bu gövde de bir balığa ait. Aynı katmanda, çünkü balık fosilleri var.
Hı hı.
Yani timsah kafatasına balık gövdesi ekliyorlar. Yarı balık, yarı kara canlısı gösterebilmek için bunu.
Hı hı.
Ve yüzgeçler ekliyorlar böyle. İşte yürüme özelliği de vardı. Kemikliydi, şuydu buydu. Karaya çıkmaya hazırdı diye. Bakın işte hazırladıkları o uydurma şey. Biraz önce gördüğünüz laboratuvarda.
Ortaya,
ve bu da fosil. Nasıl bir sahtekarlık görüyor musunuz şimdi, değil mi? Kafatasına şey eklediler. Bunu da böyle bilimsel, güya bilimsel dergilerde. Böyle işte bu balık, bu kara canlısı, bu da bunların arasında bir şeydi diye böyle. Bakın yürümeye de hazırdı diye.
Hani mitolojilerde oluyordu bu? Mitolojik çizimlerde oluyordu.
Şu kafadan sonrasını atıyorlar ya Oktar. Şu, evet, ortası. Şimdi orası da yapma. Arkada bir atış daha var. Çizimle devam etmiş.
Evet, tabii çizimle.
Böyle bir şey yani.
Ya bu balık şey. Şeyi ekliyorlar burada. Balık gövdesi ekliyorlar. Onu da balık kuyruğu diye tamamlıyorlar böyle.
Gövdenin sahibi de aşağıda.
Ama ön yüzgeçler de diyorlar böyle. Hani bastı, hani yürüyordu da böyle. Kafası da kara canlısı ya böyle. Bir de Tiktaalik rosea diye bir ilatıcı isim veriyorlar. Sığ su balığı demek oranın bölgesel, yöresel dilinde.
Timsah.
Ondan işte. Sonra.
Sığ su balığı.
Yani bu atmanın şeyin haddi hesabı yok. Bakın daha biraz daha resimler var. Şunları göstereyim şimdi size.
Yani çizim içinde üzerinde hem timsah kafası var, balık gövdesi var ve bir de çizim var.
İşte evrim öyle demek ki. Evet. Çizimle
ortaya
karışabiliyorlar çizgilerle. Yani.
Bakın şimdi hakikaten ön yüzgeçleri ayak gibi olan balıklar günümüzde de var zaten. Bunlar ara geçiş formu falan değil ki.
Evet.
Buna handfish deniyor. Yani el balığı demek. Bakın, hı-hı, ön yüzgeçleri gördüğünüz gibi hakikaten el gibi. Ama tam bir kara canlısı şeyi değil. Yani omurgaya bağlı böyle güçlü şey yapıları yok. Hı hı. Bunlar suyun içinde tabii kaldırma kuvvetinden dolayı ağırlıkları çok az ya. Suyun zemininde hakikaten yürüyebiliyorlar.
Hı
hı. Adım atabiliyor. Bakın burada da görüyorsunuz. Normal zaten var olan canlılar. Yani bu ara geçiş formu, yara kan, evet, yarı balık, yarı sürüngen anlamına gelmez. Hatta burada şeyini de gösterelim bakın. Bir filmi de var burada.
Yani milyonlarca yıldır bu hayvanlar böyle zaten.
Tabii.
Bu şekilde yaşıyorlar.
Yani görüntü. Evet. Bakın görüyorsunuz.
Evet.
Normal. Suyun dibinde, değil mi? Yürüyen, değil mi? Evet. Mükemmel bir balık. Bir canlı. Adım atıyor. O ön ayak şeklindeki, evet, yüzgeçleriyle. Bakın görüyorsunuz. Pıtır pıtır devam ediyor. Normal balık ama bildiğiniz. Yani, evet, bunun kesinlikle yarı balık, yarı sürüngen, hani, evet, böyle eciş bücüş bir canlı değil, mükemmel bir balıkla, evet, karşı karşıyayız biz, evet, burada. Yani olay tam bir kepazelik şeklinde inşallah. Ama Allah razı olsun, hocamız bu rezaleti de dünya çapında ortaya çıkardı. Bunların tabii artık kaçacak yerleri kalmıyor inşallah.
İnşallah. Şimdi o şahsın başka bir videosu daha var, onu da gösterelim isterseniz. Şimdi sperm ve yumurta oluşumunu kendince anlatıyor. Bakalım nasıl anlatıyor.
Bu hücrelerin kimisi hareketlidir, kimisi stabildir. Hareketli olanlar süre içerisinde bu hareket yeteneklerini artırarak sperme dönüşür. Sabit olanlar zaman içerisinde besin depolayarak yumurtaya dönüşür.
Evet, burada bazı hücrelerden
baştan
bahsediyor.
Evet,
anlaşılmıyor ki.
Şimdi hücrelerin şeyinden bahsediyor. Onu başta bilgi olarak verelim. Bir kısım hücreler vardır diyor. Bazı kısmı hareketlidir. İşte sperme dönüşür. Bir kısmı da besin depoları, daha böyle sakin hücrelerdir. Onlar da yumurtaya dönüşür diyor.
Geldim diye. Bu hücrelerin kimisi hareketlidir, kimisi stabildir. Hareketli olanlar süre içerisinde bu hareket yeteneklerini artırarak sperme dönüşür. Sabit olanlar zaman içerisinde besin depolayarak yumurtaya dönüşür.
Evet.
Hareketli hücre halini geliştirerek diyor. Geçen programlarda diyor.
Yeteneklerini geliştiriyormuş hücre.
Biz bakterideki flagellumu geçen anlatmıştık. Spermde de buna benzer bir mekanizma var. Bakın o flagellum, o kamçının inşasında bile yüzlerce protein görev alıyor. Bu kendi kendine böyle bir yapı geliştirmek gibi bir hayal kuruyor ama buradaki bütün motor, o kamçın hareketinden görev alan motor proteinlerden oluşuyor. Burada çok hassas, birbirine böyle yapboz gibi geçmiş çok hassas motorlar var. Bunların her biri ayrı protein. Yani DNA'da çok özel bir dizilimle proteinler sentezleniyor. Orada bir inşa oluyor. Hücre kim ki böyle bir şey geliştirsin? Öyle bir mimarlık kabiliyetim var, öyle bir proje mühendislik bir şeyim var. Bir de niye geliştirsin yani? Ona kim sperm olsan diye bir şey mi söylüyor?
Evet. Yani böyle. Çok hayali anlatımlar bunlar gerçekten yani aslında özür dilemeleri gerekiyor. Yani o programdan sonra gerçekten özür dilenmesi gerekiyor. Çünkü gözlerine baka baka halkımızın yalan söylediler. Yani şimdi hücre dediğin gibi olur hocam, niye kalkıp durup dururken ben sperm olmaya karar verdim, daha işte hareketli olacağım, daha biz daha hareketliyiz, en iyisi sperm olalım, işte biz daha sakiniz, işte durağan bir yapımız var, biz en iyisi biraz besin depolayıp ondan sonra işte anne hücresi, yumurta hücresine dönüşelim. Ya bir de bunlar aynı vücut içinde oluşan şeyler değil ki. Yani sanki öyle bir anlatıyor ki bunlar yan yana duruyor. Ondan sonra bir kısmı işte sperm oluyor, bir kısmı yumurta oluyor. Sanki bunlar yan yana. Öyle bir şey yok ki. Bunlar iki ayrı vücutta bulunan hücreler. Birbirinden habersiz, birbirini görmemiş daha önce. Yani bunun şöyle demesi gerekiyor. Daha gözü olmayan, şuuru olmayan, aklı olmayan hücre diyecek ki ben şu anda bir insanın vücudundayım. Dışarıda da bu insanın çifti olan başka bir insan daha var. Ben onun üreme hücrelerine uygun bir şekilde, onunla birleşecek şekilde bir hale dönüşmek istiyorum demesi gerekiyor hücrenin. Yani bir hücre bunu diyebilir mi? Yani bir insan bile yani. Şu anda anne hücresi, yumurta hücresi daha yeni keşfedildi. Yapısı daha yeni inceliyor. Son zamanlarda inceleniyor. Ve halen daha da çözülmüş değil. Yani bu ikisi, iki hücrenin birbirine nasıl birleştiği, ondan sonra birbirini nasıl bulduğu.
Burada aslında daha somut anlatalım. Bir sunumla gösterebilir miyiz şurada?
Tabii ki.
Şey alırsan. Şimdi bakın, şimdi attığı palavranın boyutlarına bakalım inşallah. Burada elektron mikroskopla çekilmiş bir görüntüyü görüyoruz. Bakın spermin yumurtayı dölleme anını görüyorsunuz burada. Şimdi ne kadar kompleks yapılar olduğunu benzetmelerle anlatalım. Bakın. Her ay annenin yumurtalığından bir yumurta hücresi ayrılıyor. Her ay ayrılır. Ve bu fallop tipi denen yapının içine bir yolculuğa çıkıyor. Burada gerçek görüntülerini görüyorsunuz. Bakın yumurta hücresini alıyor içine. Ve bu fallop kanalında yolculuk yapıyor. Şimdi devam edelim. Evet. Bakın sperm hücresinin o kadar özel bir yapısı vardır ki o arkadaşın söylediğinin aksine baş kısmı bir zırhla kaplıdır. Bunun çok özel bir sebebi vardır. Çünkü annenin haznesinde asidik bir ortam vardır ve korunması gerekmektedir. Taşıdığı genetik materyalin babadan gelen. Bakın altında görüyorsunuz delici özel proteinler var ve onların da altında genetik bir materyal taşıyor. Bir insanın oluşması için gerekli olan 23 tane kromozom. 23 tane kromozom da annenin yumurtasında var. Fakat biliyorsunuz uzaya çıkarken astronotlar hani nasıl çok özel hesaplarla kıyafetler hazırlanır, bütün her şey hesap edilir değil mi? Milyarlarca dolar harcanarak en ufak bir aksaklık olabilecek aksaklıklar, uzaya çıktığında nelerle karşılaşabilir, çözümleri ne olabilir diye. Şimdi sperm hücresi hiç bilmediği bir şeye gidiyor, ortama gidiyor, annenin vücuduna gidiyor. Annenin bakın vücudunda bekleyen şeyler sperm hücresini. Bir kere asidik bir ortam dedik. Anneleri mikroplara karşı koruyan öldürücü bir kimyasal ortam vardır. Asidik sistem. Şimdi bu hücre öyle bir ortama girdiğinde kendisi için öldürücü olur. Onun için özel bir korunma sistemiyle, bakın zırh sistemiyle de donatılmıştır. Ve aynı zamanda içinde bulunduğu sıvının içerisinde bazik, yani onu nötralize eden, ortadan kaldıran bir kimyasal sıvının içerisinde hareket ediyor. Aynı zamanda bakın motoru var. Görüyorsunuz dönen bir motor. Çünkü girdiği ortamda yolculuk yapması gerekiyor ve buna çok hareketli bir kuyruk eklenmiş. Bu motor bu kuyruğu hareket ettirerek spermi yumurta hücresine ulaşacağı bir ortamda hareket ettirir. Yani rahimin içerisinde o biraz önce gördük fallop tüpünün içerisinde dölleyecek şekilde uzun bir yolculuk da çıkacağını bilircesine bakın motorla ve hareket sistemiyle yaratılmış. Erkeğin vücudunda veya insanın vücudunda böyle hareket eden başka bir hücre yoktur. Şimdi burada ne kadar akıl bir üstün bir yaratılış olduğunu görüyoruz. Yani başka bir vücuda gidecek olan yumurta hücresi insanı oluşturacak olan özel hareket sistemiyle donatılmış. Özel zırh sistemiyle donatılmış. Özel bir motorla donatılmış. Ve içinde bulunduğu sistemin menin yani meni sıvısı da özel kimyasal olarak ayarlanmış. Onu koruyacak şekilde, öldürmeyecek şekilde. Bakın devam edelim. Şimdi yumurtayla spermin birbirini bulması koskoca bir şehir düşünün böyle. Bu şehrin bir ucunda bir bebek olsun, daha yürümeyi bilmeyen, konuşmayı bilmeyen. Bu bebeğin annesi de şehrin öbür ucundaki herhangi bir binanın, herhangi bir katının, herhangi bir odasının içinde olsun. Bu bebek bu anneyi bulabilir mi bu şehirde? Mümkün değil yani. Değil mi? Yürümeyi bile bilmiyor, haritası yok, hiçbir şey bilmiyor, konuşmayı dahi bilmiyor. İşte yumurta ile spermin buluşması normalde bu kadar imkansız. Çünkü iki tane şuursuz hücre ve birbirinden çok uzaktılar kendi boyutlarına göre. Kapkaranlık bir ortamda birbirlerini bulacaklar. Bakın nasıl oluyor biliyor musunuz? Allah'ın yaratmasıyla. Yumurta hücreleri kimyasal sinyal gönderir. Bakın burada gerçek görüntülerini görüyorsunuz. Gerçek sperm hücreleri 125 milyon tanesi, yani milyonlarcası, burada 3 boyutlu şeyini görüyorsunuz. Burada gerçeklerini. Hepsi aynı yöne hareket ediyorlar. Neden? Gönderilen kimyasal sinyalleri takip ederler de yumurtayı elleriyle koymuş gibi bulurlar. Yani özel kimyasal gönderecek bir sistem yaratılmış. Onların da ama bu kimyasal sistemi bambaşka bir canlı organizmadan gelen bu yumurta hücrelerin, spermlerin bu kimyasal sinyali tanıyacak özel sistemlerle yaratılmış olması gerekiyor. Ki bu böyle birbirlerini buluyorlar bu karanlık ortamda. Bakın mucizeler bununla sınırlı değil. Şimdi yumurtanın bakın çok kalın bir kabuğu var görüyorsunuz. Annenin yumurta hücresi bu, gerçek görüntü. Elektron mikroskopla çekilmiş olan gerçek görüntüsü. Bu kalın kabuğu bakın sperm nasıl aşacak? Başta demiştik yani zırhla kaplı diye. Bu zırh koruyucu bir zırh, onun için taşıdığı yükü koruması için. Bakın geliyor, bu zırhın altından özel delici enzimleri var. Ama mükemmel yaratılmış bu enzimler. Yumurtanın kabuğunu delik açmak üzere. Çok özel. Sadece bu sperm hücrelerinde var. Vücuttaki başka bir hücrede yok. Bunlar delik açarak spermin kabuğunda spermin içeriye girmesini sağlıyorlar. Şimdi bakın burada çok önemli bir sorun daha çıkıyor karşımıza. Hareketli bir kuyruğu var ya sperm hücresinin. Dakikada belki 1000 kez hareket eden bir kuyruğu var.
Evet.
Eğer bu hareketli kuyruğuyla yumurtanın içerisine girse ne olur? Darmadağın eder. Yani öldürür hücreyi. Anında öldürür. Ne oluyor biliyor musunuz? Tam içeriye girme anında bakın delenme anını gösteriyor. Bir delik açıyor. Tam içeri girme anında burada gerçek görüntülerini görüyorsunuz. Kuyruğunu kesip atar. Bakın önce geldiğinde alıcılarına bağlandığı anda zırhı eriyor. İlk aşamada zırhını eriten alıcılar var. Eriyor. Onun altından delici enzimler çıkıyor. Delik açıyorlar. İçeri giriyor ve içeri girerken bakın burada görüyorsunuz döllenme anını göreceksiniz. 1000 tane sperm hücresi ulaşıyor. Bir tanesi dölleyebiliyor. Bakın tam girme anını görüyorsunuz. Gerçek görüntüler bunlar. Elektron mikroskopla çekilmiş olan. Tam girerken bakın girme anını görüyorsunuz. Tam girerken kuyruğunu kesip atıyor bir mekanizmayla. Fakat bu şuna benziyor. Yani uzay mekiklerinin uzaya çıkarken motorlarını atarlar ya atmosferin dışına çıktığı anda. Ama bu hesapla yapılır. Yani öyle rastgele olan bir şey değildir.
Yakıt deposu.
Evet. Bilinçli özel bilgisayar sistemleri. Basar. Evet. Bilinçli yerden basar. Kumanda edilir böyle akılla. Tam o anda giriş anında kuyruğunu kesip atıyor. Şimdi bu çok büyük bir mucize.
Maşallah.
Biraz geç olsa kuyrukla içeri girecek, hayat olmayacak. Biraz erken olsa o yumurtaya hiç ulaşamayacak. Kafa kısmı ulaşamaz çünkü kuyruğu olmadığı için. Yine hayat olmayacak ama tam giriş anında gerçekleşir bu. Mükemmel bir mekanizmayla. Bakın mucizeler bununla da sınırlı değil. Devam edelim. Şimdi yumurtanın bir elektrik yükü var. Yumurtalar artı yüklüdür. Sperm hücreleri de karşı elektrik yükü taşırlar. 125 milyon tane sperm hücresinden sadece 1000 tanesi hücreye ulaşır. Çünkü uzun yolculukta diğerleri ölürler. Ulaşamazlar. Bu yolculuğu tamamlayamazlar ama 1000 tanesi ulaşır. Şimdi 1000 tane ulaştığına göre karşıt elektrik yükleri de birbirini çektiği için bakın sperm hücrelerin hepsi yumurtaya yapışmış görüyorsunuz. Fakat bunlardan sadece 1 tanesi hücrenin içine girebilir. Neden? Çünkü yumurtanın 23 tane kromozom vardır. Sperminde 23 kromozom vardır. Peki kimlerden biliyor bir hücreyle karşılaşacak başka bir organizmada o 23 kromozom taşıyor. Dolayısıyla benim de 23 kromozomum olsun. Böylece İkisi bir araya geldiğinde insanın tam kromozom sayısına ulaşalım diyecek bir akıl kimin aklı olabilir? Allah'ın aklı. Çok açık değil mi?
İnşallah.
Evet, vücuttaki inşallah. 23 tane kromozom yani kromozom sayısının yarısını taşıyan sadece tek hücreler babadaki sperm hücresiyle annedeki yumurtadır. Çünkü birleştikleri zaman 46 bir insan sayısı meydana gelir. Dolayısıyla bakın yumurtaya birden fazla sperm girdiğinde ne oluyor? Sayı 46'nın üzerine çıkar değil mi? Hayat olmaz. Tek bir hücrenin girmesi lazım. O da nasıl gerçekleşiyor biliyor musunuz? Bakın. Hücre, sperm hücresi yumurtaya girdiği anda bir hücre, ilk daha hücre girdiği anda yumurtanın kabuğunun elektrik yükü derhal değişir. Artı elektrik yükü eksi elektrik yüküne geçer. Spermler de eksi olduğu için eksi eksiyi iter. Başka hiçbir sperm yaklaşamaz. Neden? Tek bir hücreye girebilsin diye. Çünkü ikinci bir hücre girdiğinde hayat olmuyor. Bakın her şey kaç aşamada ayarlanmış. Evet. Ve ondan sonra hücre bölünmeye başlar. İlk önce iki tane hücre oluşur. Bakın burada görüyorsunuz. Ondan sonra dört hücre oluşur. 16, 8, 16, 32 diye devam eder. Tam 8. güne kadar. 8. günde bölünen hücreler bir et yumağı şeklindedir. Birbirinin tıpatıp aynı olan hücrelerden oluşan bir top düşünün böyle. Yani bunun insanın yapısı hiçbir alakası yoktur. Ne olur biliyor musunuz 8. günden itibaren? Birdenbire hücreler farklılaşmaya başlarlar. Bir yerden emir almışçasına. Hepsi ama. Ama hücrenin yerine ve yönüne göre farklılaşma meydana gelir. Yani mesela bu tarafta olan hücreler birdenbire baş, beyin, gözler, yüzü oluşturmaya başlarlar. Buradakiler ayakları oluşturmaya başlarlar. Ortadakiler iç organları oluşturacak şekilde birbirinden farklılaşırlar. Ve mükemmel bir insan meydana gelir.
Maşallah.
Evet bakın yolda bakın bir mucize daha vardır. Şimdi dedik ki yumurtane yola çıktı. Spermle buluşacak. O yumurtanın hareket etme mekanizması yok. Yumurta nasıl hareket eder biliyor musunuz? Fallop kanalında tüycükler vardır. Bu tüycükler bakın ileri geri salınımlarla ama hepsi aynı yönde salınım yaptığı için çok koordine bir şekilde yumurtayı bu gerçek görüntüler bakın taşıyorlar üzerinde. Ama eller ele taşırlar böyle. Böyle milyarlarca el düşünün. Hepsi kalkmış. Hepsi sırayla hareket ediyor. Kendisine sıra geldiğinde öndekine ulaştırıyor. O da bekliyor. Ona sıra geldiğinde öndekine ulaştırıyor. Mükemmel bir koordinasyon gerekir değil mi akıl? Şu i̇şte o hücrelerde o şekilde hareket ederek yumurtayı taşırlar. Ve bunlar burada bölünmeyi görüyorsunuz. Gerçek bölünme görüntüleri bakın. Ve 8. gün bakın top yumağıyken böyle birdenbire bir farklılaşma başladı. Gördüğünüz gibi bakın mükemmel bir insan meydana geliyor, yaratılıyor maşallah.
Aşama aşama.
Evet.
Sırayla maşallah.
Tek bir hücreden bakın bütün organları olan beyni, omurgası, omuriliği, ayakları, elleri, ayakları olan hepimiz bu aşamalardan geçtik maşallah. Ve bunu da açıklamak mümkün değil. Yani özel genler var. Bakın bütün hücrelerin DNA'sı birbiriyle aynı iken bir yerden bir emir geliyor. Bu hücre bambaşka bir organ yapıyor. Bu hücre her bir hücre yerini nereden biliyor? Yani hangi organı yapması gerektiğini, ne kadar üreyip sonra ne zaman durması gerektiğini. Mesela kulak kepçesini oluşturuyor. Ama sınırsız gitmiyor. Kulak kıvrımını yapıyor. Her biri ayrı bir kıvrım meydana getiriyor ve duruyor. Karaciğer mesela tam karaciğer organı meydana geliyor ve duruyor orada bir emirle. İşte bunlar hepsi Allah'ın yaratma mucizeleri.
İnşallah. Allah razı olsun doktor hocam. Bir ayet söyleyeceğim. Hani bu evrimciler hem sözlü olarak işte mutasyon akciğer yaptı. Mutasyon hücrenin sperm olmasına yol açtı diye zahiri bir put oluşturuyorlar. Mutasyon put oluşturuyorlar. Ona tapıyorlar. Bu pagan dini mensupları. Veya putu kendisi yapıyor. Tiktalik rozayı yapıyor elle. Aynen daha önce Peygamber Efendimiz döneminde yaşayan ve daha önce yaşayan putperestler gibi put oluşturuyor sonra ona tapıyor kendisi. Hiçbir fark yok. Allah ayette inşallah şöyle dikkat çekiyor. Allah alem. Yani doğrusu Allah bilir. Şeytana Allah'a sığınırım. Gördünüz mü haber verin. Lat ve Uzza'yı. Hani bu evrimcilerin de Archaeopteryx, Tiktaalik Rozer gibi hayali putları var. Ve üçüncü put olan Menat'ı. Menat'ın herhangi bir güçleri var mı? Diyor Allah. Bu putlar ise sizin ve atalarınızın kendi istek ve öngörünüze göre. Bak tam Türk tarihi gözel yapan adamın kendi istek ve öngörülerinden göre isimlendirdiğiniz keyfi isimlerden başkası değildir. Allah onlarla ilgili hiçbir delil indirmemiştir. Onlar yalnızca zan ve nefislerinin alçak heva, istek ve tutku olarak arzu ettiklerine uyuyorlar. Oysa andolsun onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir. İnşallah. Allah alem Hazreti Mekke'ye bakan bir ayet inşallah.
Maşallah. İnşallah. İnsanın yaratılışı ile ilgili de çok sayıda Kur'an mucizesi var. Onu da ayrı bir programda inşallah ele alırız. Hocamızın i̇nşallah. Kur'an mucizeleri kitabından öğrenebilirler. İnsan mucizesi kitabı var inşallah. HarunYahya.org'dan. Bütün bu gösterdiğimiz görüntüler hocamızın kitaplarından zaten inşallah bilgiler. İnşallah. Çok detaylı muazzam bir yaratılış mucizesi var. Biraz önceki o evrimcilerin de ne kadar bilgisiz olduklarını, nasıl attıklarını bakın. Değil mi? Biz böyle çok kabaca yüzeysel anlatıyoruz. Yani öyle bir detaylandırma ve detaylar var ki böyle aklın sınırlarının çok ötesinde inşallah insan aklının. Allah'ın tabii kusursuz yaratma sanatını gösteriyor bu.
Maşallah.
Yani süper yani böyle hani cahilce, bilgisizce böyle yalan. Doğru değil çünkü gerçeği saptırarak böyle yok bir mutasyon oldu şey oldu bir mutasyon oldu sperm oldu falan. Böyle hikayelerle böyle atmosfer şeylerle muazzam bir yaratılış mucizesi var. zırhı var, zırhın altında delici enzimlerle donatılmış motoru var. Motora yakıt gerekiyor. Bunu da söylemedik. Yani bir benzini var onun, böyle fruktoz molekülleri yerleştirilmiş meni sıvısına. Meni sıvısı bazik ortamda ki asit ortama girdiğinde onu ortadan kaldırsın, sperm hücresi yaşayabilsin diye hareket edeceğini biliyor. Hareketli motoru ve kuyruğu var. Onun içerisinde işte genetik bilgiyi taşıyor. 23 kromozom taşıyor çünkü 23 kromozomla karşılaşacağını biliyor orada. O da davetiye gönderiyor kimyasal sinyaller, onu kendine çağırıyor. İkisi birleşiyorlar. Birleştikten sonra ikinci bir hücre giremiyor. Hemen zarın şeyi değişiyor. Elektrik yükü değişiyor. Yani mucize üstüne mucize maşallah. İnşallah. Kur'an'da da işaret edilmiş bunları 1400 sene önce inşallah.
Elhamdülillah.
Maşallah. O zaman bitirelim mi inşallah?
İnşallah.
Evet, sahur için inşallah. Herkese hayırlı geceler diliyoruz. Bizi yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından herkese hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyoruz inşallah.
İnşallah.